Ayrım 9. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 102. Birliğin başından ayrılmak yönetmeliklere aykırıydı. Birlik komutanı adamlarından uzaklaşamazdı. Hele bunu Burç el Baraçni'de yapmak daha da tehlikeliydi. Silahlarıyla geçmek isteyen Şiiler, İtalyan nöbetçilerle dalaşan mollaları destekleyen Hümeyniciler hiç eksik olmuyordu. Ama Cino, Filistinlilerin bir meçhul asker anıtı diktikleri dar yol boyunca uzanan 3. kamp ile 4. kampın arasında birden durmuş, adamlarına sert bir sesle 5. kampa gitmeleri emrini vermiş ve tek başına kalmıştı. İçinizde bir şiir doğmaktaysa, durup bunu kağıda dökmek istiyorsanız yanınızda başkalarının olmasına dayanabilir misiniz? Hele ağır siklet bir gövdeniz, kıpkırmızı bir suratınız, yumruk atmak, bel kullanmak için yaratılmış elleriniz varsa, şiirin sizin için yemekten içmekten daha önemli olduğunu, 25 yaşın hüznünü, düşlerini, bunalımlarını ve çifte soykırımın bıraktığı korkunç izlenimleri dışa vurmanın aracı olduğunu hiç anlamazlar. Birliğin uzaklaşmasını bekledi. Kalaşnikovlu bir gerillayı gösteren çirkin anıtın dibine çöktü ve M12'sini elinden bırakmadan rahibe Fransuaz'ın vermiş olduğu defteri açtı, yazmaya başladı. O pazar güneşliydi. Güzel bir Ekim güneşi. Belleğimde tadıyordum güneşi. Uzaklarda kalmış ama yanı başımda gibi çocukluğumun sımsıcacık anıları. Yükselen Ekim güneşi, çalan kilise çanları. Çıplak ayakla koştuğum korunun mis kokuları ve babamın kaygılı sesi. Kiliseye gidiyoruz, ayakkabılarını giy Cino. Güneş vardı ama birden iki kara kanat güneşi kararttı. Bilmediğim kardeşlerimin, tanımadığım dostlarımın üstüne gagasını açarak inen ölümün kanatları. Daldı, kavradı, karanlığa götürdü onları. Sonra kuru yapraklar gibi fırlatıp attı. Ve arkasına bakmadan uçup gitti. Ama yine geleceğim dedi. Yine geleceğim dedi. Kalemle defteri kurşun geçirmez yeleğinin cebine koydu. Ürperdi. Beyrut'ta ölümün kara kanatları olacağını nereden bilebilirdi? Daha geçen yıla dek onun için burası haritadaki kara bir noktaydı. Filistinlilerin Filistin'de değil de burada yaşadıklarından, İsraillerle aralarında kan davası olduğundan, Hizbullah'tan 1500 yıl önce ölmüş, Ermiş Maron'a bağlı oldukları için Maruni diye adlandırılan Hristiyanlardan, Hristiyanların Müslümanlara, Müslümanların Hristiyanlara diş bilediklerinden, kısacası herkes ayrı bir tanrıya inandığı için bu gerekçeye sığınıp domuzlar gibi birbirlerini boğazladıklarından haberi bile yoktu. Bu ayrıntıları yola çıkmadan önce baktığı atlaslardan, okuduğu gazetelerden öğrenmişti. Ve boş ver Cino, boş ver dedi kendi kendine, dertlerine dert ekleme. Toskana'yı düşün, güneşli pazar sabahları çalan kilise çanlarını, yalın ayak koştuğun koruyu düşün. Kiliseye gidiyoruz, ayakkabılarını giy diyen babanı düşün, doğduğun evi düşün. Gülümsedi, ne güzel evdi. Öyle büyüktü ki her odası bir alan gibiydi. Kimi kez tavan arasına tırmanır, dama çıkar, olukların altında yuva yapan serçeleri yakalardı. Şişe geçirip kızartmak için. Ne acımasızlıktı. Çocuklar acımasız olurlar. Acımasız ve temiz yürekli olurlar der Rainer Maria Rilke. Anası ise hep zehir dışında ne bulursan yiyeceksin derdi. Doğrusu sofralarına pek et girmezdi. Babalarının salam aldığı ya da av eti getirdiği günlerin dışında yumurta, patates, kuru fasulye yerlerdi. Bir gün ava o da gitmişti. İlk atışta bir çoban aldatan vurmuştu. Zavallı çoban aldatan. Yerden aldığında daha sıcacıktı. Göğsünden bir damla kan sızıyordu. Acıma duyacak yerde öyle bir coşkuya kapılmıştı ki uçan her şeye ateş etmeye koyulmuştu. Ardıçlara, ispinozlara, baştan karalara, ağaç kakanlara. 15 yaşındaydı ve ateş ettikçe kendini adam yerine koymuştu. Kimse çıkıp da ne kadar az ateş ederse o kadar çok adam olacağını söylememişti. Ama pahalıya patlamıştı av. Çünkü av çantası tıka basa dolu eve dönerken jandarmalarla karşılaşmış, karakola düşmüşlerdi babasıyla birlikte. Sorular, yanıtlar, kağıtlar, tutanaklar, azarlamalar, korkutmalar. Sonunda iri kıyım bir komiser, bir tek cümlesi düzgün kurulmamış, baştan sona yazım yanlışlarıyla dolu bir tutanak tutarak, babasının harcını ödeyerek daha yeni uzattığı avcılık belgesine el koymuştu. Ağlamaklı olmuştu. "Benim yüzümden oldu baba," diye bağırmıştı. Babası ise bir daha hiç yinelemeyeceği bir şey yapmıştı. Öpmüştü onu yanağından. Gözlerini yumdu, duygulanmıştı. Babası köylüydü, manavlık etmek için kente göç edenlerin peşinden gitmemişti. Adı Bigero idi. Atılgan anlamına geliyordu. Ufak tefek ama çok güçlü bir yapısı vardı. Domuzların yalağını sanki bir çanakmış, ağaç kütüklerini çalı çırpıymış gibi havaya kaldırır, ikide bir, "Sen de benim gibi ol Cino," derdi. Onun gibi olmuştu. 7 yaşında sapanın öküzlerini güdüyor, onun da bir tarlayı yarım saatte çapalıyor, 14'ünde 100 kiloluk çuvalları kaldırıyordu. Belki çok yemesinin sonucuydu bunlar. Güne anasının her cumartesi pişirdiği ekmeklerden bir somun yiyerek başlıyor, öğleleri bir tencere kestane unu bulamacını midesine indirebiliyordu. Sütlü kahve yerine şarap içiyordu. "Bir şişe şarap devirmeden güne başlama," diyordu babası. Ne güzel günler, ne güzel yerlerdi. Yazın tarlada çalışmadığında gölde çamçak balığı tutmaya giderdi. Güneşte kurumuş bir bambu sopasına evden aşırdığı dikiş ipliğini bağlayıp olta iğnesi yerine de bir toplu iğneyi kıvırarak yaptığı oltayla tuttuğu balıkları anası kabak dilimleriyle birlikte kızartırdı. Yemekten sonra nohutlarla tombala oynar, mısır ayıklar ya da babasının anlattığı öyküleri dinlerlerdi. Büyüye nazara inanan babası hep büyücülerin olduğu öyküler anlatırdı. Domuzların hastalandığı yıl bunu kendisini çekemeyenlerin nazarına bağlamış, muska yazdırmak için Montevarchi'deki bir muskacıya gitmişti. Adam üstünde 9. Pius'un resminin bulunduğu bir sikkeyi sallayarak "Evine döndüğünde domuzları iyileşmiş bulacaksın," demişti. Babası eve dönmüş, gerçekten de domuzların iyileşmiş olduğunu görmüştü. Fransa kralının Marie Antoinette, Pompadour gibi sevgililerini de anlatırdı. Televizyondaki "Tamam mı, devam mı?" yarışmasına katılmak için Fransa kralları konusunu seçmişti. Çünkü televizyoncular Mussolini konusunu kabul etmemişlerdi. Oysa Mussolini'yi çok severdi. "Evet, hataları da vardı," derdi. "Ama onun zamanında trenler geç kalmazdı." Mussolini hayranlığı babasının tek kusuruydu. Bunun dışında melek gibiydi. Söz gelimi hiç tokat atmazdı. Yalnızca kıçınızı tekmelerdi. Üstelik acıtmamaya özen göstererek. Buna karşılık anası durmadan dayak atardı. Canını acıtırdı. Okul yüzünden dayak yerdi. İtalyancası ile beden eğitimi çok iyiydi. Yazdığı şiirleri öğretmen çok beğeniyor. Denge sırrında bir sporcu gibi amuda kalkıyordu. Ama matematiği kötüydü. Hal ve gidişi daha da kötüydü. Sınıfta sigara içiyordu. Gözlerini yumdu, duygulanmıştı. Yaşamı 18 yaşında değişmişti. Roma'ya Esmeralda teyzesini görmeye gittiğinde. Teyzesinin Livornolu asker bir sevgilisi vardı. Adamın başında kırmızı mor bir bere, berenin üstünde de iki kanatla şemsiye benzeyen bir şeyden oluşan bir işaret vardı. "Ne beresi bu?" diye sormuştu. "Paraşütçü beresi, ayrıcalık beresi," karşılığını vermişti adam. Ayrıcalık sözcüğüne kapılıp asker olmuş, paraşütle atlamıştı. İlk atlayışta korkmuştu. Saniyede 50 metre hızla aşağı doğru inerken aklına babasının karamsarlığı gelmişti hep. "Tehlikeli bir iş bu paraşüt. Açılmayacak olursa yere çakılırsın." Yüreği ağzına gelerek sormuştu kendi kendine. "Açılacak mı?" Bereket açılmıştı. Birden bir sarsıntı olmuş, bez açılıp şişerek bir anlığına yukarıya yükseltmişti onu. Anlatılmaz bir mutluluktu. Rüzgara kapılmış bir tüy gibi gökyüzünde dalgalanırken bağırmıştı. "Uçuyorum, ben Cino, uçuyorum." Mor bere aracılığıyla denizi de tanımıştı. Bir başka güzelliği. Köyde yalnız derenin suyu vardı. Yosun tutmuş kayaların arasından kıvrılan dereyle balık tutmaya gittiği küçük gölün suyu. Üstüne düşen gölgeler gölü hüzünlü kılardı. Livorno'da ise her taraf suydu. Pırıl pırıl, göz alıcı, masmavi. Deniz gün boyunca ufukta yitip gider, gecede yıldızlara değerdi. Yüzmeyi, dibe dalmayı öğrenmişti. Benzersiz bir dünya vardı denizin dibinde. Her türden, renkten balıklar, dal yerine dokungaçlı bitkiler, masallardaki gibi dağlar, gizemli mağaralar. Belki 100 şiir yazılabilirdi bunların üstüne. Daha sonra Incursori bölüğüne alınmıştı. Bunun kışlada şeker ile Rusların hesabını biz göreceğiz diye şişinenlerle birlikte olmak anlamına gelmesine boş vermişti. Zaman zaman içlerinden biriyle yumruk yumruğa gelip okulda arkadaşlarına yaptığı gibi adamı yere sermek zorunda kalmasına da boş vermişti. O da onlardan biri olmuştu artık. İşi biter bitmez kara deri pantolonunu, mahmuzlu çizmelerini giyip motosikletini kükretiyordu. Montunun üstünde "Ride the life and the life will ride you" ya da "Live to love and love to live" yazıyordu. Yazıları artık Viareggio'lu bir kıza takılan sevgilisini elinden kaçırmamak için Livorno'ya gelmiş olan Esmeralda teyzesi dikmişti. Dikerken de "Ne demek bunlar Gino?" diye sormuştu. "İngilizce teyze. İlk cümle sen yaşamı sürersen yaşam da seni sürer" demek. İkincisi de "Sevmek için yaşa, yaşamak için sev." Fosforlu ölü kafaları işlenmiş tişörtler giyiyor, kakmalı bilezikler, yanıp sönen pilli bir küpe takıyordu. Kaliforniyalı macho rolüne soyunmuştu. Şekerin "Yeter artık Gino, bölüğün namusuyla oynuyorsun" demesine aldırmıyordu. Kışlanın dışında isteyen istediği gibi giyinemez miydi? Küpenin yanıp sönmesi uzun sürmemiş, pil hemen boşalmıştı. Işıksız küpe de bir şeye benzemediği için onun yerine kükreyen motosikletin gidonuna bir zincir takmıştı. Geçerken görenlerin "it, bıçkın" demelerine bayılıyordu. Tam bir maço gibi davrandığına Angelo inandırmıştı onu. Kara giysilerine, tepede toplanmış saçlarınla, göğsünde ölü kafasıyla pizzacıya geldiğinde senin adına üzülüyorum. Gerçek bir dosttu Angelo. Tıpkı bu yıllar boyunca sahip olduğu tek dostu rahibe François gibi. Çünkü Angelo da rahibe François gibi onun dış görünüşüyle değil, içiyle değerlendiriyordu. "Dakikatayn, dakikatayn!" Gözlerini "dakikatayn" diye bağırarak önünden geçen bir kamyon sarsıntısına açtı. Ne demekti "dakikatayn"? Nereden gelmişti bu kamyon, nereye gidiyordu? Şoför yolu kapatarak durdu, yere atladı, sağ elini kaldırıp işaret ve baş parmaklarıyla V işareti yaparak bir sokağa dalıp uzaklaştı. Ve neredeyse aynı anda evlerin kapıları kapandı, kepenkler indirildi, ayağı fırladı. Terk edilmiş kamyona doğru koşup gözden geçirdi. Hiçbir şeyi, olağanüstü hiçbir yanı yoktu. Ama şoför parmaklarıyla V işareti, zafer işareti yaparak kaçmıştı. Niye? Evet, üçüncü kamyondu. Kamikaze yoktu bu kez. Saatte bir bomba vardı demek ki. Telsizine sarıldı. Burç El Baraçni bölge komutanını aradı. "Dikkat dikkat. Üçüncü ve dördüncü kamp arasında kuşkulu bir kamyon var. Şoförü kaçtı. Patlamaya hazır saatli bir bomba olduğunu sanıyorum. Siperlere girin." Sonra yanıtı beklemeden meçhul asker anıtının dibine büzülüp patlamayı bekledi. Ama patlama olmuyordu. Yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Onu ve sokaktaki 3-5 kişiyi öldürmek için 3. kamyonu kullanmanın ne anlamı vardı? Rastgele bir kamyondu bu. Şoför çişini yapmaya gitmişti. Parmaklarıyla V işareti yaparken zafer demek istememişti. "Çişimi yapmaya gidiyorum. 2 dakikaya dönerim" demişti. "Dakikatayn, 2 dakika." Şimdi anımsamıştı. Yine telsizi açtı, hata yaptığını, yanıldığını, kamyonun zararsız olduğunu söylemek için Burç El Baraçni komutanını aradı. Ama komutan 6 paraşütçüyü de yanına almış oraya geliyordu. Onun arkasında şekerle adamları vardı. Onların arkasında ise Akbaba, yardımcıları ve Pistoya. Pistoya'nın arkasında da Angelo ile Charlie. Hepsi kamyona doğru koşuyordu. Bir şey dinleyecek durumda değildiler. Özellikle de büyük bir heyecanla saldırıyı yönlendirmekte olan Akbaba. "Sus Incursore, sus, sonra anlatırsın." "Ama generalim..." "Sus dedim, sus. Şeker, siz arka tarafı arayın." "Aradım generalim, bir şey yok. Şoför bölümüne bakıyorum şimdi." "Bakın koltuğun altına, kaputun altına, kapıların içlerine, kapı içi döşemelerini sökün." "Söküyorum generalim, söküyorum. Alet kutusuna bakın." "Kutu kilitli generalim, tornavida aldırıyorum." "Tornavida olmaz Pistoya, keserle kıracaksın, keserle." "Kırıyorum generalim." "Stepneye baktınız mı? İstihkamcılar, uyumayın." Lastiği söndürdük generalim, boş. Şimdi kamyonun lastiklerini söndürüyoruz. Söndürmek olmaz, uzun sürer. Yarın lastikleri bomba lastiklerde olabilir. Keserle yaramayız generalim. Süngüyle yarın öyleyse. Süngüyle değil generalim. Sardinya patadası daha iyi. Pistoya böyle bağırıp Sardinyalıların patada dedikleri ucu sipsivri hançerini göstererek lastiklere saldırdı. Peki patada olsun patada. Bir buğday tarlasındaki çekirgelere benziyorlardı. Koltukları çıkartılan, kapı içleri sökülen, alet kutusu kırılan kamyon baş döndürücü bir hızla parçalanıyordu. Bir tek az ötede ellerini kavuşturarak duran Angelo ile Charlie katılmıyorlardı bu yağmaya. Öyle ki şoför geri geldiğinde kamyondan geriye yalnızca bir iskelet kalmıştı. Yürek parçalayıcı bir çığlık inletti daracık sokağa. Ya Allah, aman Allah'ım, ya Allah, dakikatein, 2 minutes, 2 dakika demiştim. Dakikatein farsar, 2 dakika işemek için. Yürek parçalayıcı çığlığın ardından Gino homurdandı. Biliyordum ben ama ağzımı açtırmadınız ki. Gino'nun homurdanmasını Akbaba'nın hoşnut değerlendirmesi izledi. Uçan bir sinek için bile alarm verilir incursore. Akbaba'nın hoşnut değerlendirmesini Pistoya'nın neşeli kahkahası izledi. Şeşi beş görmüş Gino, olsun eğlence çıktı bize de. Pistoya'nın neşeli kahkahasını Şeker'in acı yorumu izledi. Bu işler böyle yapılmaz, profesyoneller böyle çalışmaz. Şeker'in acı yorumuyla birlikte Charlie'nin sesi ağlamaklı şoförü avutmaya çalıştı. Sanafta lakom, zararını öderiz. Angelo Gino'ya yaklaştı, sevecenlikle omuzlarına sarıldı. Sıkma canını Gino. Nasıl sıkmam, baksana kamyonu ne hale getirdiler. Babamın uçuruma düşen traktörüne benzedi. Evet, S eşittir K, L, N, W. Ne demek bu? Bir denklem Gino, bir formül. Gino acı acı güldü. Ne anlama geliyor? Kargaşa demek Gino. Başka bir formülü bulmaya yarıyor. Hangi formülü? Yaşamın formülün. Yaşamın formülü var mı? Olmalı. Var. İster olsun ister olmasın. Benim istediğim kafamı kazıtıp sakalımı kesip Tibet keşişi olmak. Turuncu bir cübbe giyip karıncaları uyarmak için ayaklarına çıngırak takıp dolaşıyorlar. Kaçın önümden yoksa ezilirsiniz. Bıktım bu işten Angelo. Mor berenin çeşmeli bir bahçeye götüreceğini sanmıştım beni. Götürdü ama çeşmenin suyu akmıyor. Oysa öyle susadım ki rahibe Fransuaz'a da söyledim bunları. Rahibe Fransuaz mı? Riskte çalışan ufak tefek rahibe. Hoşça kal Angelo. Güle güle Gino. Ayrıldılar. Angelo Charlie ile gitti. Gino da adamlarıyla. Ama bir iki adım attıktan sonra Gino durdu. Yine defterini kalemini çıkarttı. İçinde filizlenen bir şiiri kaleme döktü. Kendisiyle ilgili bir şiiri. Kendimde yaşıyorum kendimi. Peş peşe günlerde, her gün beklerken bir başka günü, kırgın, umutsuz, yapayalnız, içinde gezindiğim, artık akmayan çeşmesinden sular içtiğim, bahçenin açtığı uçurumun başında. Susuzluğumla düşmek istiyorum oraya ama edinebilecekken edinemediklerim, onca özlediklerim geldikçe aklıma, boş veriyorum çukura, yürümeye koyuluyorum yine. Belki geleceği olmayan ama çok güzel yarınlarım olacakmış gibi düşlerle çeşmelerle dolu masalımı yazmaya. Bu sırada Angelo karargahın avlusunda Elsinore'nin puslu tabyalarında içi içini yiyen bir Hamlet gibi dolaşıyordu. Susuzluğunu Ofelia'nın kollarında gidermeye hazırlanıyordu. Boltzmann entropisinin bir kez daha başarı kazanması yüreğini sıkıntıya boğmuştu. Her patada ya da keser vuruşunda kamyonu kemiren çekirgelerin her ısırışında midesi kabarmış, bir yenilmişlik duygusuna kapılmıştı. Mor berenin yol açtığı düş kırıklığı üzerine Gino'nun kafasını tıraş edip keçi sakalını kesip Tibet keşişi olmak istemesine de üzülmüştü. Gino tek dostuydu. İletişimsizliğinin kabuğunu delebilmiş tek insandı. Ama en çok Akbaba'nın odasına kapanmadan önce Charlie'nin dediklerine bozulmuştu. Yanlış alarm olduğunu biliyordum. Bu sabah müezzini dinledin mi? Yo, uyuyordum. Bu sabah dinlemedinse öğleyin dinlersin. İkindide dinlersin. Minareden her ezan okunuşta dinlersin. İyice kulağını ver. Bundan böyle de dürüstlük, doğruluk nutukları atayım deme. Dürüstlük, doğruluk mu? Hemen aşağı koşmuştu. Müezzinin o sabah ne dediğini sormak için. kimse bilmiyordu. Tanrı uludur, Muhammed de peygamberidir, şarap içmeyin, domuz eti yemeyin demiştir diye yanıt vermişti Fifi. Ben İtalyanca'yı bile konuşamıyorum, Arapça konuşan müezzini nasıl anlarım demişti Fransız Bernard. Martino'nun dönmesini beklerken Elzinore'nin puslu tabyalarında içi içini yiyen Hamlet gibi dolaşmaya koyulmuştu. İçini çekti. Bahçede tartışmakta olan Şeker ile uzun süre Vietnam'da kaldığı için Saigonlu gazeteci denilen gazeteci kadının söyledikleriyle ilgilenmeden verandanın dış duvarına yaslandı. Belki de müezzin utanılacak hiçbir şey dememişti. Belki de söyledikleri kendilerini öldürenlere kan plazması vermenin ayıbını siliyordu. Charlie'nin nutuk atmaya kalkışma demesi bundandı. Belki de birbirlerinin beyinlerinin, yüreklerinin içine girmek, ruhlarını değiş tokuş etmek istercesine göz göze bakarak ölümü bekledikleri o geçmek bilmeyen bir dakikayı unutmuştu. Belki onu biraz daha fazla, daha iyi anlamaya çalışmalıydı. Yine iç çekti. Az ötesindeki tartışmayı dinlemeye koyuldu. Ama ben manastırda büyümedim diye karşı çıkıyordu Şeker. Tokat atana öbür yanağımı uzatıp bağışlamayı öğretmediler bana. Ateş etmeyi, boğazlamayı en etkili biçimde ve en az kayıp vererek öldürmeyi öğrettiler. Yineliyorum. Düşman yere düştüğünde işini bitireceksin. Tam o sırada bıçağı saplayacaksın karnına. Şaşırabilirsiniz ama böyle. Şaşırmadım yüzbaşım diye karşılık verdi Saigonlu gazeteci. Size kitaplarda, talimlerde öğretilen alçaklıkları kendi gözlerimle gördüm. Savaş konusunda bildiklerim sizin bildiklerinizden daha fazla. İnsanların acımasızlığı artık şaşırtmıyor beni. Ama tutarsızlıklara şaşırıyorum. Tanrı'ya inandığınızı söylüyorsunuz önce. Bağışlayıcı, tokat atana öbür yanağını uzat diyen bir Tanrı'ya. Sonra da yere düşen düşmanın işi bitirilir diyorsunuz. Tanrı'ya inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İnanıyorum. Elbette inanıyorum ama askerim ben. Askerlik mesleği öldürmeyi gerektirir. Öldürmek amacıyla seçilmez bu meslek ama son amaç öldürmektir. Tanrı'ya inanmam, mesleğini iyi uygulayan bir asker olmama engel değil. En iyi nasıl öldürmek gerektiğini, en etkili biçimde ve tartışmadan öldürmeyi bilmeme. Asker tartışmaz, denileni yapar. Ne emir verilirse yerine getirir değil mi? Elbette, her emri. Demek ki generaliniz boğazımı kesmenizi istese keseceksiniz. Belki istemeye istemeye ama keseceksiniz. Evet, keserim. Ne üzüntü duyarım ne de sevinç bundan. Birini öldüren bir asker ne üzülür ne sevinir. İşini yapmış olur. Hepsi bu. Canı sıkkın verandadan uzaklaştı. Avluda yürümeye başladı yine. Evet, Şeker Tibetli keşişlerin yanına gidemezdi. Emir almak, emir vermek uğruna kendi gırtlağını kesebilir, kendi cesedini tutuklayabilirdi. Livorno'da bir gece onunla Gino'yu yön bulma yürüyüşüne göndermişti. Ay ve pusula olmadan 20 kilometre gideceklerdi. Pusula olmadan yalnızca kutup yıldızı aracılığıyla başarabilecek misiniz bakalım? Daha işin başında ormanda yollarını şaşırmışlardı. Öyle yoğun bir ormandı ki gökyüzü sanki yapraklardan oluşmuş izlenimi veriyor, nerenin kuzey nerenin güney olduğu anlaşılmıyordu. Telsize sarılmışlardı. Teğmenim, ormanda kaybolduk. Kuzeyin güneyin neresi olduğunu anlayamıyoruz. Yanıt, kutup yıldızına bakın. Burada kutup yıldızı yok teğmenim. Nasıl olmaz? Kutup yıldızı büyük araba ile koltuk kuşağı arasında, büyük arabanın alt okundan, yani kızağın karşısındaki iki yıldızdan 5 boy ötede, unuttunuz mu? Unutmadık teğmenim ama gökyüzünü göremiyoruz. Yıldızları göremiyoruz buradan. Yalnız yaprak görüyoruz. Göremiyorsanız arayın. Ormanda mı? Ormanda, evet ormanda. Mantar arar gibi yıldız aramaya koyulmuşlardı ormanda. Ve şafağa doğru Gino mantar bulmuştu. Taş mantarları, altın mantarlar, topaç mantarlardan bir tarla. Sırt çantasına mantar doldurup Şeker'e götürmüştü. Kutup yıldızını bulamadık teğmenim, bunları buldum. Çok iyi mantar, pişirip yersiniz. Sonuç, ikisine de 6 gün göz hapsi. Gerekçe, bir gece yürüyüşü sırasında mantar toplayarak oyalanmak. Oysa çifte kıyımın yapıldığı pazar günü söz dinlemeyip cipi ve şoförü alıp gitmesine de dün akşam Kartal 1'e generalin emri demiş olmasına da ceza vermemişti Charlie. Charlie mert insandı, güvenecek insan dedi içinden. Tam bu sırada Martino göründü. 9. ayrımın sonu. Sayfa 113.